Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. sanat programında sizlerle birlikteyiz. Bir hafta daha geçti üzerinden. İyisinizdir diye umuyoruz sevgili dinleyenler. Sanatla iç içe dop dolu günler geçirmiş olduğunuzu varsayıyoruz tabii bu arada. Bu hafta da yine 5. sanat dop dolu geçecek inşallah diye düşünüyoruz. Umarız beklentiler karşılanır diye belirtelim hemen.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, programımızın bu bölümünde, benim düşüncem bölümünde yazınsal gerçeklere vurgu yapmak istiyoruz. Nedir yazınsal gerçekler dediğimizde de malum edebiyatın şiir, hikaye ve roman tarzı eserleri kurmacasal eserler olarak adlandırılıyor. Adı üstünde kurmaca, yani yazarı, şairi kendi düşüncesine göre, kendi hayal dünyasına göre bir dünya kuruyor ve o dünyayı, kurduğu dünyayı da bizimle paylaşıyor. Kurduğu bu dünya şiir dünyası da olsa, roman da olsa, hikaye de olsa, hatta bu hikaye tarihi hikayeler olsa bile, hatta bu roman tarihi roman olsa bile bu sonuç itibarıyla kurmaca türünün dışına çıkmış olmuyor. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz şey şudur. Dikkat diyoruz. Yazınsal gerçekler gerçek olmayabilir. Yani kurmacasal gerçekler her ne kadar gerçeğe yaklaşsa bile, gerçeklik dünyasına yaklaşsa bile gerçek değildir. Tırnak içerisinde gerçek değildir. Galiba Türk toplumu olarak bu yazınsal eserlerdeki gerçekleri biraz kendi bağlamından kopartarak değerlendiriyoruz. Yazınsal eserlerde gerçeklik aramak esasen hayalciliğin belki veya gerçek dışıcılığın ta kendisidir diyelim. Evet, yazınsal eserler kurmaca olmak zorundadır. Bunu altını çizerek, kalın kalemle çizerek belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla verili gerçeklerden birebir yararlanmak durumunda değildir. Burada özellikle belirtmek istediğimiz şey şudur. Yani mesela bir tarihi roman düşünelim. Her ne kadar tarihi verilerden birebir yararlanıyor gözükse bile ortaya çıkan o roman gerçekliği dediğimiz gerçekliğin içerisinde o bağlamda değerlendirmek durumundayız. Birebir ortaya çıkan sonucu tarihi gerçekliklerle örtüşüyor gibi varsaymamak gerekmektedir. Her kurmaca da gerçekler esin kaynağı olsa da hayal, abartı, değiştirme, yansıtma gibi sanatsal ögeler belirleyici olmaktadır. Yazınsal eserde gerçeklerden birebir esinlenilmiş görüntü verilse bile bu yine de gerçeklerin birebir anlatıldığı bir anlatı değildir. Anlatı türü değildir. Yani hiçbir roman birebir tarihi gerçekleri anlatmak üzere yazılmamıştır. Kendi gerçeklik dünyası tarihi gerçekliklerden elbette farklıdır. Dolayısıyla tarihi gerçekleri de kendi bağlamından kopartarak roman gerçekliği içerisinde ele almaktadır, alacaktır. Biz bunu böyle kabul etmek durumundayız. Böyle kabul edersek yanılsamalara, istenmeyen durumlara sebebiyet verilmemiş olacaktır. Hiçbir tarihi roman bile esasında tarih demek değildir. Dolayısıyla tarih esasen romanlardan, sinema eserlerinden, televizyon dizilerinden öğrenilecek bir bilim de değildir. Adı üstünde tarih esasen ciddiye alınması gereken bir bilimdir. Dolayısıyla kendi bağlamında bilimsel eserlerden tarihi öğrenmek gerekecektir. Ancak roman, sinema, televizyon tarihi gerçekler için bir yansıtıcı rolü üstlenebilir. Topluma bir ayna tutar, o tarihi olayları, gerçekleri topluma yansıtır. Dolayısıyla birebir olmasa bile gene bir tarih bilincinin oluşmasında elbette ki faydası yadsınamaz. Ve nitekim birçok televizyon dizisi, sinema filmi tarihin şuurun oluşmasında, tarihi bilincin oluşmasında, adeta bir akımın başlamasında, genç kuşakların bir tarih şuuruyla yorulmasında fevkalade önemli roller üstlenmektedir. Yazınsal eserlerin gerçekliğe yaklaşmaları kendi iç gerçekliklerini kurmak içindir. Hani bunu şu anlamda söylüyoruz değerli dinleyenler. Bir yazınsal eserde tarihi gerçeklere fevkalade yaklaşılmış olabilir. Ama bu gene de gerçekliği birebir anlatmak için yapılan bir şey değildir. Bu kendi iç gerçekliğini, romanın iç gerçekliğini gerçekleştirmek için, yani inandırıcı bir gerçekçilik kazandırmak için alıntılanmıştır. Kurmacanın gerçekliğe yaklaşması kendi iç gerçekliği için gereklidir bir anlamda. Yazınsal gerçekliği kurabilmek için bazen bu gerçeklerden yararlanmak gerekirse de çoğu zaman fantastik takılmak da mümkündür. Bu gerçekleri kendi bağlamından kopartmak veya olayı akış özellikle tarihi seyrinden kopartarak, yani başının sonuna, sonuna başına almak suretiyle farklı bir kurgu, farklı bir dizge içerisinde vermek pekala mümkündür. Fakat gene de her ne kadar kurmaca eserleri kendi bağlamında, kendi iç gerçekliği içerisinde değerlendirmek gerekirse de çok fazla fantastik takılmamak icap edebilir. Mesela özellikle tarihi diyebileceğimiz romanlarda, öykülerde veya buna benzer kurmaca eserlerinde, sinema filmlerinde, televizyon dizilerinde o dönemin kültürüne, günlük yaşamına, diline dikkat etmek gerekmektedir. Mesela Fatih dönemini anlatırken bir yerde açı derseniz o çok gerçekçi olmaz, çünkü açı kelimesinin keşfi yüzyıllar belki sonrasında Cumhuriyet döneminin başlangıcında mümkün olmuştur. Dolayısıyla o dönemde açı bilinen bir kavram, bilinen bir kelime değildir. Veya siz Fatih'i Osmanlı padişahı diye fesli düşünemezsiniz. Fatih'i fesli düşünemediğiniz gibi Sultan II. Abdülhamit'i de mesela sarıklı düşünemezsiniz. Evet, ikisi de Osmanlı padişahıdır fakat dönemsel özellikleri farklıdır. Dolayısıyla Fatih'in yaşadığı çağda fes, II. Abdülhamit'in yaşadığı çağda da sarık kullanılmamaktadır. Bunlara dikkat etmezsek kurmaca eser bile olsa kendi iç gerçekliğini yaratmamış olacaktır. Çok inandırıcılığını kaybetmiş olacaktır. Evet değerli dinleyenler, yani ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama kurmaca gerçeklerden bahsettik. Dolayısıyla kurmaca gerçeklerin gerçekler demek olmadığını özellikle vurguladık ve dedik ki dikkat, kurmaca eserlerdeki gerçekler gerçek değildir.
Kitap Dünya.
Sevgili dinleyenler, Kitap Dünyam'da hepinizin, çoğunuzun daha doğrusu ismini duyduğunu bildiğim Ölü Ozanlar Derneği adlı eserden bahsetmek istiyorum. Hatta bunun sinema filmi de yapılmıştı, izleyenler de olmuştur mutlaka. Welton Akademisi vardır. Hani bütün memleketlerde böyle çok kurumsal, geçmişi kuvvetli, geleneklere oturmuş eğitim kurumları vardır. Ülkemizde de var bunlardan. Bu romanda da Welton Akademisi'nden bahsedilmektedir. Welton Akademisi disipliniyle, iyi eğitim vermesiyle bilinen çok meşhur bir okuldur. Bu okulun kendisine göre ilkeleri, prensipleri, gelenekleri, görenekleri vardır. Buraya gelen öğrenciler de tabii bunu bilerek gelmektedirler. Bu okulu bu sebeple tercih etmektedirler. Daha doğrusu aslında veliler bu okulu tercih etmektedirler. Çok disiplinli olması sebebiyle, gelenekleri olması sebebiyle ve oturmuş bir yapısı olması sebebiyle bu okulu tercih etmektedirler. Adeta anne babaların çok tercih ettikleri bir okuldur. Bu okula Ted Anderson diye çocuk naklen gelmiştir. Çekingen bir çocuktur. Arkadaş çevresi itibarıyla biraz kopuktur. İçine kapanık bir çocuktur. Fakat okula gelir gelmez bir arkadaş çevresi içerisinde de kendisini bulmuştur. Bu tür yatılı okullarda özellikle arkadaşlık ilişkileri, dostluk ilişkileri belli bir süreden sonra özellikle çok güçlü bağlara kavuşmaktadır. Burada da Ted Anderson için bir şanstır belki bu. Arkadaş çevresi ona güzel bir açılım sağlamıştır. Yavaş yavaş kabuğunu kırmaya başlamıştır. Bu arada hem okulun eski mezunu hem de yeni İngilizce öğretmeni Keating okula gelmiştir. Dolayısıyla onun okula gelmesiyle beraber, bu arkadaş gruplarıyla beraber bunlar Ölü Ozanlar Derneği'ni kurmuşlardır. Tabi aynı anda hem Welton Akademisi'nin güçlü gelenekleri, disiplini hem de aynı zamanda bir grup arkadaşın Ölü Ozanlar Derneği. Bunlar arasında çatışma adeta kaçınılmazdır. Her ne kadar dernek özellikle arkadaş çevresi, işte Ted Anderson gibi çekingen içerisinde olan çocuklar için çok büyük bir kazanım olmuştur. Burada şiirler okumaktadırlar. Kendilerini ifade etmektedirler. Her ne kadar çekingenlikleri olan öğrenciler bile olsa zaman içerisinde bu çekingenliklerini üzerinden atmaktadırlar. Bir gün Ölü Ozanlar Derneği'nde bir tiyatro oynanması söz konusudur. Anderson da bu tiyatroda kendisi de rol almak ister. Her ne kadar çekingen olsa bile artık çekingenliğini üzerinden atmıştır. Fakat ailesi buna karşıdır. Ailesinin karşı olmasına rağmen Ted bu tiyatro eserinde rol alır. Fakat babası da o eseri izlemiştir, izlemektedir. Oğlunun orada rol almasını gördüğü vakit tabii küplere biner adeta. Yer yerinden oynar. Nasıl işte böyle bir akademinin disipliniyle meşhur akademinin bir talebesi, öğrencisi böyle bir tiyatro eserinde rol almıştır. Ailesi muazzam bir baskı yapar, okula aksettirirler konuyu. İşte yönetim, okul idaresi devreye girer ve neticede bu sıkıntıya daha fazla dayanamayan Ted intihar etmek durumunda kalır. Tabii intihar etmesiyle beraber olay çok daha çetrefilleşmiştir, çatışma daha büyümüştür. Hem aile, hem okul, hem de Ölü Ozanlar Derneği'ni kuran Keating adlı öğretmen bir çatışma içerisine girmişlerdir. Bütün şimşekler Ölü Ozanlar Derneği'ni kuran Keating adlı öğretmenin üzerine çekilmiştir. Her ne kadar bu dernekte görev alan arkadaş çevresi Anderson'ın ölüm sebebini öğretmene değil babasına bağlamaktadırlar. Fakat yine de bu okul çevresi nazarında çok dikkate alınmaz. Bir süre sonra öğretmen üzerinde baskılar giderek ağırlaşmıştır. Okul yönetimi öğretmeni istifaya zorlamaktadır. Başlangıçta öğretmen buna direnç gösterse de belli bir süre sonra içeriden de tabii bu Ölü Ozanlar Derneği'nin kendi içerisinden de ispiyonlama ile tırnak içerisinde kullanıyoruz bu kelimeyi. Öğretmen feda edilmiştir deyim yerinde ise topun ağzına verilmiştir. İspiyonlama sebebi de baktığımız vakit okulun çok işte geleneklerinin olması, belli ilkelerinin olması, bu ilkelere bağlılık ve bu ilkelere ihanet edilemeyeceği gerçeğinden hareketle öğretmen ispiyonlanmıştır. Ve bu baskılara daha fazla dayanamayan öğretmen de sonuçta Keating öğretmenlikte son verilmiştir. Evet değerli dinleyenler, roman kendi iç gerçekliği içerisinde böyle çatışma, kendi çatışmalarını ve kendi çözümlerini üreterek devam etmiştir, etmektedir. Burada tabii ki hem bir tarafta gelenekler olan bir eğitim kurumundan, fakat bağnazlığa varan bir eğitim kurumundan, bir taraftan da o kabuğu kırmaya çalışan, kendilerini gerçekleştirmeye çalışan bir öğrenci ve arkadaş grubundan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Her ne kadar biz burada bir özet vermekte isek de sonuçta tabii elbette bu romanları alıp okumak lazım ki çok fazla bunu içselleştirmek mümkün olabilsin.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanatta ilginizi çekeceğini umduğumuz güzel haberlerimiz var, güzel ayrıntılarımız var kültür ve sanatla alakalı. Evet, Mona Lisa tablosunu hatırlamayanımız yoktur sanırım. Leonardo da Vinci'nin eseridir. Fakat bu eser kendi içerisinde de adeta mitleşmiştir, yani efsaneleşmiştir. Bunun birçok sebebi vardır. Ama bilinmeyenler, yani gizemler, gizeme gizem katılmıştır birçok yerde. Dolayısıyla Mona Lisa bir adeta giz, sır küpü eser haline gelmiştir. Mesela bunlardan bahsedecek olursak pek çok teori vardır ama 16. yüzyılda ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin yağlı boya portresine konu olan kadın kimdir? Bu soru işareti hep soruna gelmiştir. Bir teori Floransalı ipek tüccarının eşidir Lisa del Giondo adlı birisidir. Bunun portresidir. Tablo 16. yüzyılın sonuna kadar Fransız krallarının kişisel sanat koleksiyonlarında yer almıştır. Fransız devriminin ardından tablo Napolyon Bonaparte'ın yatak odasının duvarlarına süslemiştir. 1815'ten itibaren sonradan müzeye dönüştürülen Louvre Sarayı'nda kamuoyuna sergilenmeye başlanmıştır. Tablo için o kadar çok şiir ve mektup yazılmıştır ki müzeye bunların saklanabilmesi için özel bir posta kutusu bile yerleştirilmiştir. Kendisi uzun süredir Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergilenir. Orijinaliyle aynı anda yapılmış olduğu için ilk kez 2012 yılında ortaya çıkmıştır. Mona Lisa'nın ikizi bir eserden bahsediyoruz değerli dinleyenler. Restorasyon çalışmaları ikiziyle aynı arka plan manzarası ve düzeltmeleri gün yüzüne çıkartmıştır. Bu durum iki eserin aynı anda yapılmış olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Ressamı da muhtemelen Leonardo da Vinci'nin öğrencilerinden Francesco Melzi'dir. Evet, Mona Lisa'nın bir ikizi olduğunu daha önce duymuş muydunuz diye soralım. Evet, kayıp aranıyor diye gene bir Mona Lisa ile alakalı bir başka gizemden bahsetmek istiyorum. Mona Lisa aslında kaybolana kadar meşhur değildi diye bir tez var. Paris'te yaşayan bir İtalyan tabloyu 1911 yılında çalmıştır. Onu ülkesine götürmeyi planlıyor. Fakat polis adamı bulup yakalayana kadar tablo kayıplar arasında geziyor. Mona Lisa tablosu Paris'e döndükten sonra Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor ve hiç tanık olunmadığı kadar ziyaretçi akınına uğruyor sevgili dinleyenler. Evet, Mona Lisa birçok duyguya hitap ediyor ve bu hisler sadece olumlu değil. 1956 yılında tablo iki kez saldırıya uğruyor. Bir kişi resme asit fışkırtarak zarar verirken Bolivyalı bir turist de tabloya taş atarak zarar vermeye çalışıyor. O zamandan beri Mona Lisa kurşun geçirmez bir camın arkasında korunuyor. Bu önlem 2009 yılında resme kahve kupası atan bir kişiye karşı etkili olduğu diyebiliriz. Evet, işin sırrını Mona Lisa gerçekten birçok bilim adamının bile sırrını keşfedemediği bir giz içeriyor. Şu ana dek sayısız bilim insanı ve sanat tarihçisi resmi incelemiştir ve ilginç bulgulara ulaşmıştır. Mona Lisa'nın esrarengiz gülümsemesinin ardındaki gizem 2008'de çözüldü diyorlar ama ne kadar çözüldü ben emin değilim. Sfumato efekti ismi verilen teknikte Da Vinci resmi birkaç ince katman halinde boyuyor ve böylece renkler iç içe geçip bulanık bir hal alıyor. Böylece resme özellikle de yüz hatlarına zengin ancak kestirmesi zor bir hava katıyor diyor. Tekrar edecek olursak Sfumato efekti diye bir efektten bahsediliyor ve Mona Lisa tablosunun sırrının, gizeminin bu olduğu bilim adamları tarafından açıklanmaya çalışılıyor. Mona Lisa tablosu çok fazla sanatçıya ilham kaynağı oluyor. Çeşitli versiyonlarını yapmak için adeta yarışıyorlar sevgili dinleyenler. Bunu da buradan belirtmek gerekiyor. 20. yüzyılın bir medya sembolü olarak kendini edebiyattan müzik ve reklamcıya kadar birçok mecranın içerisinde buluyor ve sonuçta gerçekten sadece ressamların değil sinema sanatçılarından tutalım da romancılara kadar şairlere kadar değişik dallardaki birçok sanatçıya kadar ilham vermeye devam ediyor. Evet değerli dinleyenler, bir kültür sanatla ilgili bir başka haber daha okumak istiyorum. Danimarkalı bilim insanları yaptıkları araştırmalarla kadınların özellikle kriz anlarında erkeklere nazaran hayata daha sıkı tutunduklarını ortaya koyuyor. Yani bu başka bir deyişle kadınlar aslında daha uzun yaşıyorlar. Normal zamanlarda da daha uzun yaşıyorlar. Ama öbür tarafta kriz anlarında da özellikle kıtlık anlarında, savaş anlarında, yokluk anlarında böyle hani netameli günlerde de hayatın o çetin koşullarına karşı çok daha fazla direnç geliştirebiliyorlar ve çok daha fazla hayata tutunma kabiliyeti geliştirebiliyorlar. Mesela bir iki tarihsel hadiseden bahsediyorlar. Örneğin İrlanda'da 1845 ve 49 yılları arasında yaşanan patates kıtlığı sırasında iki cinsiyet grubu arasında bir kıyaslama yapılmış. Krizin tırmandığı dönemlerde erkeklerde yaşam sayısı 18'lere kadar düşerken kadınlarda bu oran 22'li yaşlara kadar düşmüş ancak. Dolayısıyla kadınlar bu kriz anlarında da erkeklere göre çok daha uzun yaşıyorlar. Bunun da birçok sebebi var. Hormonal dengeden bahsediliyor. Yani birçok belki sebep sıralanabilir ama yine de tabiat dengesini böyle kuruyor diyelim. Thank you.
dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümünde güzel bir şiirle sizleri tekrar baş başa bırakacağız. Nilgün Doruk Atilla İlhan'dan An Gelir adlı şiiri seslendirecek. Bakalım an gelir ne getirir? Bu şiirde bizlere onu aktaracak sevgili dinleyenler. Bu şiirin verdiği güzel duygularla sizleri baş başa bırakarak gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umuyorum. Hoşça kalın diyorum.
An gelir, paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet. O eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Şarkılar susar, heves kalmaz. Şatarabağın ölür. Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır. Yağmurda bir militan ölür. An gelir, ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehvada Pir Sultan ölür. Son umut kırılmıştır. Kaf Dağı'nın ardındaki ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uğuldar baki. Çeşmelerden akar Sinan, an gelir. La ilahe illallah. Kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf. Tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır. Patlar, an gelir, Atilla İlhan ölür. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder. Thank you.